Ayrım 28.
Böylece okulda rehberlik konusu öğrenci merkezli ve öğrencilerin desteklediği faaliyetler olarak canlılık kazanabilir. Özel sorunları olan öğrencilerle ilgilenmek. Öğrencileriyle yakından ilgilenen bir öğretmen, onların genellikle okul ve öğretimden kaynaklanan günlük kaygılarını, ufak tefek sorunlarını dinleyerek boşalmalarına, gerilimlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Genellikle öğrenciler böyle sıcak, yumuşak ve içten davranan öğretmenlerine karşı güven duymakta ve içlerini açarak yardım ve tavsiyelerini beklemektedirler. Öğretmenlerin çoğunluğu da öğrencilerin dert ve şikayetlerini dinlemeyi öğretmenlik görevi olarak algılamaktadırlar. Gültekin, 1983. Bir öğretmen, kişisel sorunları olan bir öğrencisine ilgi göstermekle, onun geçici de olsa hafiflemesine, yalnız olmadığını anlayıp kendisine ve çevresine karşı güven duymasına yardımcı olabilir. Öğretmen danışmanlık yapabilir mi? Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, öğretmen öğrencilerine iyi alışkanlıklar kazandırmak, görgüsünü ve bilgisini arttırarak etkinlik alanını genişletmek, yetenek ve ilgilerini geliştirmek, iş olanakları ve meslekler hakkında bilgi vermek suretiyle yaptığı yardımlarla bir tür rehberlik yapmış olmaktadır. Öğretmenin öğrencisiyle sevgi ve anlayışa dayalı bir ilişki kurmakla onun öğretimden en yüksek yararı sağlamasına ve kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktadır. Ara sıra öğrencilerinin dertlerini dinleyip çözüm getirmekle bunalımının derinleşmesini önlemekte ve koruyucu sağlık hizmeti yapmaktadır. Bir öğretmenin rehberlik ilkeleriyle tam bir tutarlılık halinde olan hümanistik eğitim ilkelerini benimsemesi halinde en üst düzeyde başarı sağlayacağı muhakkaktır. Ancak öğretmenin görevini çağdaş eğitim anlayışına uygun bir biçimde yürütmesine bakarak onun bir danışmanın rolünü üstlendiğine ya da üstlenebileceğini düşünmek yanlış olur. Rehberlik ve psikolojik danışma ayrı bir uzmanlık alanı olup onun kendine özgü kavram ve teknikleri vardır. Grant, 1960, bir öğretmenin hem iyi bir danışman hem de iyi bir öğretmen gibi yetişmeye ve bu iki görevi aynı anda yürütmeye kalkışması halinde, iki görevin de aksayacağını belirtmektedir. Grant'a göre öğretmenin, öğrencisinin ilgi ve yeteneklerini bilmesi yeterlidir. Bu bilgiyi de gerek öğrencisinin performansını gözleyerek, gerekse danışmanların uygulayacakları test ve envanter gibi araçlardan elde edilen bulgulardan yararlanarak edinmesi mümkündür. Ancak bir öğretmenin öğrencisinin mahrem yönlerini öğrenmesi gereksizdir, hatta bazı hallerde sakıncalı da olabilir. Grant, bir öğretmenin öğrencisinin aile hayatına ilişkin sırlarını, arkadaş edinmedeki güçlüklerini, kronik korku ve kaygılarını bilmeye vakti olmadığı gibi, derindeki duyguları ortaya çıkaracak teknikler konusunda bilgisi yoktur. Ayrıca öğrencinin mahrem hayatına bu derece girmek, öğretmenin öğrencisiyle birincil ilişkilerini geliştirmek bir yana engelleyebilir de. O halde diyebiliriz ki bir öğretmenin öğrencisine karşı saygı ve kabulle karakterize edilen hümanistik bir tutumla yaklaşması, öğretim faaliyetlerinde yararlanmak üzere rehberlik hizmetlerinden yardım alacak kadar bu hizmetlerin tekniklerinden haberli olması ve yine rehberlik çalışmalarını destekleyici bir tutum içinde olması gerekli ve yeterli sayılmalıdır. Sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleri. Eğitim sistemimizde uzun zamandır uygulanabilmekte olan sınıf öğretmenliğinin amacı, öğrenci ile yönetim arasındaki iletişimi sağlamak ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmektir. Sınıf öğretmeni olarak atanmış olan herhangi bir dersin öğretmeni, o sınıfın öğrencileriyle zaman zaman yaptığı toplantılarda, onlara çeşitli konularda bilgi verme, eğitici kollara öğrenci seçme, özel kutlama günlerini planlama ve katılacak öğrencileri belirleme gibi faaliyetleri yürütmektedir. Sınıf öğretmenleri öğrencilerde görülen başarısızlık ve uyumsuzluk gibi sorunlarla da ilgilenmekte ve bu konuda danışmanlarla işbirliği yapmaktadır. Sınıf öğretmenliği, grup rehberliği için çok elverişli bir uygulamadır. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin kişilik eğitimindeki önemi, 7. Milli Eğitim Şurası'nda etraflıca ele alınmış ve bu hizmetin daha etkili bir biçimde yürütülmesi için programlarda saat ayrılması önerilmiştir. Bu dilekler 1969 tarihli lise ve ortaokullar yönetmeliğine şu şekilde yansımıştır. Öğretmenler, Öğretmenler Kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Bu sınıflardaki çocukların ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfların çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları, çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda elden geldiği kadar fazla ders verirler. Madde 58 bölü C. 8. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik konusu etraflı bir biçimde ele alınmış ve orta öğretimde öğrenci akışının düzenlenmesi, liselerin birinci sınıflarının yöneltme sınıfı olarak düşünülmesi, bu sınıfa kadar başarı, yetenek, ilgi ve ihtiyaçları konusunda edinilen bilgilere dayanılarak, öğrencinin seçmesinin uygun olacağı program türü konusunda danışmanlar ve öğretmenlerce varılacak neticenin zorlayıcı olmaksızın yöneltme tavsiyesi olarak öğrenciye ve velisine bildirilmesi öngörülmüştür. Bu çalışmalara imkan vermek amacıyla haftalık ders dağılım çizelgesinde ders dışı ek görev ücretine tabi olmak şartıyla 2 saatlik bir zaman ayrılmıştır. 1970 yılında bazı okullarda deneme mahiyetinde başlatılan rehberlik uygulamalarının 1974-75 öğretim yılında bütün okullara genellenmesi ve yeterli sayıda danışman bulunamaması, sınıf öğretmeninin grup rehberi olarak görev yapmasını ve sınıf öğretmenliği saatinin de grup rehberliği saati şeklinde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Okullarımızda örgütlü rehberlik uygulamalarının olmadığı dönemlerde de rehberlik ihtiyacının az çok hissedildiği ve bir rehberlik anlayışının geliştiği yadsınamaz. Böyle bir anlayış geliştikçe sınıf öğretmenleri öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarıyla daha fazla ilgilenme gereğini duymaktaydılar. Ancak 16.9.1975 tarih ve 1805 sayılı Tebliğler dergisinde rehberlik için ayrılan saatlerde yapılacak faaliyetler belirtilmekte ve bu faaliyetlerin yürütülmesi sınıf öğretmenlerinin sorumluluğuna bırakılmaktadır. Böyle bir uygulamanın başarıya ulaşması, bu faaliyetleri yürüten öğretmenin rehberlik ilke ve teknikleri konusunda eğitim görmüş olmasına bağlı bulunmaktadır. Waters 1960 sayfa 230-241 sınıfta grup rehberli uygulamalarının başarılı olabilmesi için şu hususların gerçekleşmiş olması gerektiğine işaret etmektedir. 1. İşbirliğine dayalı sistematik bir program uygulanmalıdır. Programın amaçları belirlenmeli, bu amaçların hangi öğrenme yaşantıları, hangi malzeme ve araçlarla gerçekleştirilebileceği bir dereceye kadar belirlenmeli ve sonucun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sistematik ve değerlendirilmiş bir program izlenmezse, aşırı tekrarlar ve grubun ihtiyacına uygun olmayan etkinlikler öğrencilerde bıkkınlık yaratabilir. 2. Grup rehberliği konusunda öğretmenin iyi yetişmiş olması gereklidir. Grup saatlerinde öğretilenlerin her öğretmenin bildiği konular olduğunu düşünen bazı yöneticiler, öğretmenlerin grup saatlerinde kolaylıkla liderlik yapabileceklerine inanırlar. Oysa bu işi yapmaya çalışan öğretmenler genel olarak rehberlik konusunda yetişme ihtiyacı duymaktadırlar. 3. Grup rehberliği psikolojik danışmaya zemin hazırlar ama onun yerini alamaz. Grup rehberliği etkili bir biçimde uygulandığı takdirde danışmana başvuran öğrenci sayısı artabilir. Rehberlik saatlerinde testler hakkında bilgi edinen öğrenciler, test almak veya kendilerine uygulanan testlerin sonuçları üzerinde konuşmak üzere danışmana başvurabilirler. Grup saatlerinde rehberlik hizmetleri hakkında bilgi edinen öğrenciler, bazı sorunlarını danışmanla konuşmak isteyebilirler. Grup öğretmeni de öğrencilerini daha iyi tanıdıkça bazılarını danışmana havale edebilir. 4. Grup saatleri demokratik liderlik gerektirir. Bu saatlerde lider durumundaki öğretmen, öğrencilerin en üst düzeyde katılımını sağlamalıdır. Öğretmen önerilerde bulunmayı, karşılıklı fikir alışverişini, fantazi ve yaratıcılığı teşvik etmelidir. Lider demokratik olursa, öğrenciler grup kararlarına ve planlarına katılarak bir gruba ait olma, grup için önemli kişi olma, grup tarafından benimsenme gibi ihtiyaçlarını giderebilirler. 5. Grup saatlerinde öğrencilere karşı bir anlayış, kabul edici bir atmosfer yaratmak gereklidir. Öğrencileri anlayabilmek için grup öğretmenlerinin psikolojik süreçler, uyum mekanizmaları, grup dinamikleri konularında bilgi sahibi olmaları beklenir. Yaratılacak dostluk ve anlayış havası, öğrenmeye ve değişmeye zemin hazırlar. Öğrenci olduğu gibi kabul edildiğini hissetmedikçe gerilimden yeterince kurtulup enerjisini öğrenmeye yöneltemez. 6. Grup saatlerinde rahat bir iletişim sağlanmalıdır. Bazı öğrenciler diğer öğretmenler tarafından yönetilen sınıflarda edindikleri alışkanlıklar dolayısıyla grup saatlerinde esnek ve samimi grup tartışmalarına rahatça katılamazlar. Oysa grup saatleri öğretmenin değil grubun merkezde olduğu saatlerdir. Grup öğretmeninin de grup danışmanı gibi kendisine yöneltilen eleştirileri hoşgörüyle kabul etmeyi bilmesi gerekir. 10 yılı aşkın bir zamandır süregelmekte olan sınıf öğretmenleri ile grup rehberliği uygulamaları başarıya ulaşamamış ve çok çeşitli kesimlerden eleştirilere hedef olmuştur. Öğrenciler bu saatlerde ya boş oturduklarını ya da yarım kalan ödevlerini tamamladıklarını ifade etmektedirler. Öğretmenlerin çoğu bu saatlerde ne yapacaklarını bilemediklerini ve bu yüzden öğrencileri kendi hallerine bıraktıklarını ya da bitiremedikleri konuları işlediklerini belirtmektedirler. Büyük Karagöz 1985 tarafından Konya ile öğretim kurumlarında yapılan bir araştırmada öğretmenler sınıf öğretmenliği çalışmalarının başarıya ulaşamamış olmasının nedenleri arasında uzmanların sayıca ve kalite yönünden yeterli olmayışını, öğretmen ve yöneticilerin bu alanda yetişmemiş olmalarını, rehberlik ve araştırma merkezinin bu konuya yeterince eğilmemesini, araç gereç ve program yetersizliğini sayıp sıralamaktadırlar. Gültekin 1984, Ankara ilinde bir grup öğretmeninin sınıf öğretmenliğine ilişkin görev algılarını uzman değerlendirmeleriyle karşılaştıran araştırmasında, sınıf öğretmenlerinin envanterin ancak 23 maddesinde %53, uzmanlarca saptanan yeterlik sınırına ulaştıklarını gözlemiştir. Araştırıcı bunu görevlilerin yeterince yetişmemiş olmaları yanında, sınıfların kalabalık oluşu ve ilgili personelin rollerinin açıkça belirlenmemiş olmasıyla açıklamaktadır. Yeterli bulunmayan görev algılarının test uygulama, bilgi verme ve yönetimle ilgili görevlerde ilgili olduğu görülmektedir. Grup rehberliğinin verimli olabilmesi için her şeyden önce bu alanda yetişmiş elemanlar tarafından yürütülmesinde zorunluluk vardır. Lisans eğitimi görmüş okul danışmanları aslında bu faaliyetleri yürütmek için yeterli bilgi ve beceriler kazanmış kimselerdir. Ancak bu elemanların sınıfa girmeleri ve grup saatlerini yürütmeleri için gerekli yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılmasında yarar vardır. Okul danışmanlarından öğretmenlere rehberlik yapmalarını beklemek, onları sınırlılıklarının üzerinde sorumluluk vermek demektir. Okul danışmanlarının sayıca yeterli olmadığı bir gerçektir ama danışmanı bulunan okullarda bu uygulamaların başlatılmasında ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılmasında yarar vardır. Ayrıca öğretmen yetiştiren kurumlarda grup saatlerinin konması ve grup rehberliği faaliyetlerinin iyi örneklerinin gösterilmesi de öğretmen adaylarına bu konuda canlı ve somut bir öğrenim yaşantısı sağlayabilir. Fakülte ve yüksekokullardaki akademik danışmanların ders programı yapmanın ötesinde öğrencilerin sorunları ve kişilik gelişmeleriyle yakından ilgilenmeleri halinde bir bakıma grup rehberliği yapmaları ve öğretmen adaylarına örnek göstermeleri mümkün olabilir. Rehberlik ve yönetim. Toplum karmaşıklaştıkça bireylerden beklentileri artmakta, bu da okulun sorumluluklarını giderek arttırmaktadır. Bireylerin bir bütün olarak her yönden ve tam olarak gelişmeleri ve kişiler arası ilişkilerde geçerli olan becerileri kazanmaları okulun görevleri arasında yer aldıkça okullarda yeni örgütlere duyulan gereksinme artmaktadır. Rehberlik bu örgütlerden biridir ve okul müdürü okuldaki tüm etkinliklerin önderi olduğu gibi rehberliğin de doğal önderidir. Bir okuldaki rehberlik programının etkililiği ve başarısı okul müdürünün konuyu benimsemesine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi için gerekli yönetmelikleri hazırlayabilir, araç ve gereç sağlayabilir. Ancak okul yöneticisinin aktif katılımı olmazsa dış destekler etkisiz kalabilir. Bu nedenle rehberlikle yönetim arasındaki ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Okul yöneticisinin rehberlik görevleri. Okul yöneticileri yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri kullanarak eğitimin amaçlarını okullarında gerçekleştirmeye çalışırlar ve faaliyetlerinin sonuçlarını zaman zaman değerlendirme gereğini duyarlar. Okul müdürleri okullarında bakanlıkça saptanan öğretim programlarının en etkili biçimde uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaparlar, personel, araç ve gereci sağlarlar. Kısaca yönetim okulun amaçlarını gerçekleştirmek ve işleyişini kolaylaştırmak için vardır. Rehberliğin alanına giren faaliyetler de okulun temel işlevlerinden sayıldığından, okulun müdürünün rehberlik çalışmalarının başarısından sorumlu olması doğaldır. Okul müdürü bunun için her şeyden önce rehberliğin gereğine inanmalı ve çevresine bunu inandırmalıdır. Ayrıca müdür rehberlik çalışmalarının okulun diğer etkinlikleriyle bütünleşmiş olarak yürütülmesini sağlamalıdır. Hizmetler birbirini engelleyici şekilde değil, destekleyici şekilde yürütülmelidir. Programların öğrenci gereksinimlerine göre çeşitlendirilmesi, rehberlik bulgularından öğretmen ve velilerin yararlanmalarının sağlanması bu eş güdüme örnek olabilir. Okul müdürü öğretim etkinlikleri için olduğu gibi rehberlik için de araç, gereç ve personel okulda yer ve programda zaman sağlamalıdır. Müdür ayrıca öğrencinin yurt, burs, yemek, kitap gibi gereksinimlerini karşılamak için kaynaklar araştırmalı, öğrencinin sağlığını korumak, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak için önlemler almalıdır. Rehberliğin yönetime katkısı. Rehberlik örgütü öğrenci sorunlarını ve gereksinimlerini yönetime iletmede başlıca organdır. Rehberlik uzmanları öğrencilerin başarısızlık, okulda uyumsuzluk gibi sorunlarını ve bunların kaynağını ortaya çıkarıcı araştırmalar yapar ve bulgularını yöneticilere ileterek çözüm yollarının bulunmasını sağlayabilir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması rehberliğin işi, yeteneklere göre programlar yapılması ve özel yetiştirim kurslarının açılması gibi önlemlerin alınması da yönetimin görevidir. 9. Bölüm. İlk öğretimde rehberlik. Ülkemizde ilkokullarda rehberlik gereksinmesi özel eğitimcilerimizin çabasıyla gündeme getirilmiş olup, rehberlik ve araştırma merkezlerinin kuruluşuyla ilkokul düzeyinde örgütlü rehberlik hizmetlerinin uygulanmasına başlanmıştır. Ülkemizde zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmıştır. 8 yıllık temel ve zorunlu eğitimde rehberlik hizmetlerinin gereği şöyle özetlenebilir. 1. Değerler, tutumlar ve alışkanlıklar gibi kökü oldukça derinlerde olan ve yetişkin davranışlarını belirleyen özellikler çok erken yaşlarda kazanılmakta olup ileride değiştirilmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ağaç yaşken eğilir atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilen bu gerçek, kişilik eğitiminin sistemimizde de çok erken yaşlarda ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. 2. İlk öğretim, öğrenciler arasında bireysel farklılıkların çok görüldüğü bir eğitim düzeyidir. Bu yaştaki çocuklar arasında tipik, ortalama öğrenciye göre düzenlenen öğretim programını izleyemeyecek kadar özürlü olanların ayrılmasında zorunluluk vardır. Ayrıca bir çocuğun herhangi bir alanda üstün yeteneğinin erken teşhisi, ona uygun gelişim ortamlarının vaktinde sağlanabilmesine imkan verecektir. Rehberliğin programlara ayırma işlevi, distribution function, İlkokul düzeyinde çeşitli nitelikler yönünden normal dağılımın uç noktalarında bulunan çocukların teşhisi ve uygun eğitim programlarına ayrılmasında kendini göstermektedir. 3. Ülkemizde temel eğitimi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılma durumunda olan çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmelerinde profesyonel bir yardım sağlanması gerekmektedir. İlk öğretimde rehberlik hizmetlerinin özelliği. Özürlü veya üstün yetenekli çocukların tanınması anlamında rehberlik hizmetlerine ilkokullarda, orta dereceli okullardakinden daha erken yıllarda başlamıştır. Ancak gelişim sürecini hızlandırma ve kolaylaştırma anlamında rehberliğin ilkokullara uzatılması, rehberlikte gelişimsel akımın yaygınlaşması ile gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi gelişimsel yaklaşım rehberliği, hayatın başlangıcından sonuna kadar süregiden bir değişme olarak görmekte ve bu süreç boyunca çeşitli dönemlerde karşılaşılan gelişim krizlerinin atlatılmasında rehberliğin gereği vurgulanmaktadır. Dinkmeyer 1967, Zakaria 1965, Hill 1965. İlkokullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin gelişim düzeyleri açısından bazı özellikler taşıması doğaldır. Bir kere ilkokullarda rehberlik hizmetlerinin yürütücüsü sınıf öğretmenidir.